7. ayrım, iptal kararları hukuk kurallarının normlar hiyerarşisindeki üstün normlara uygun olması gerektiğini belirtmiştik. Bu gerekliliğin yerine gelmesi, kuralların yargısal denetimini yapan organlar tarafından sağlanır. Kanunların ve KHK'ların anayasaya uygunluğu Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Mahkeme bir aykırılık tespit ettiği takdirde iptal kararı verir. İptal kararının sonuçları, söz gelimi kanunun meclis tarafından yürürlükten kaldırılmasıyla aynıdır. Aynı şey tüzükler ve yönetmelikler için de geçerlidir. Tüzükler ile bazı yönetmelikler Danıştay, diğer yönetmelikler ise idare mahkemeleri tarafından denetlenir. Kanunlara aykırılık tespit edildiği takdirde tüzük ve yönetmelikler iptal edilir ve böylece yürürlükten kalkmış olurlar. Geçmişe yönelik uygulanma sorunu buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılacağı üzere, hukuk kuralları yürürlüğe girmelerinden itibaren sonuç doğururlar. Bunun anlamı, ilkesel olarak, hukuk kurallarının ancak yürürlüğe girdikten sonra meydana gelen olaylara uygulanmasıdır. Buna geçmişe etkili olmama ilkesi adı verilir. Hukuk kurallarının geçmişe etkili olmaması ilkesinin ardında yatan en önemli düşünce, hukuk güvenliğidir. Hukuk güvenliği, hangi eylemlerin hangi hukuki sonuçları doğuracağının belli edilmesi vasıtasıyla bireylerin hayat planlarını rasyonel şekilde yapabilmeleri imkanını sağlar. Eğer hukuk kuralları geçmişe etkili olarak uygulanırsa, şu andaki eylemlerimizin ileride hangi hukuki sonuçlar doğuracağını kestirmemiz mümkün olmaz. Geçmişe etkili olmama ilkesi, mutlak bir ilke değildir. Bu ilkeyi daha çok, bireylere yükümlülük getiren düzenlemelerin geçmişe etkili olamayacağı yahut olmaması gerektiği şeklinde anlamak gerekir. Bu yönüyle ilkenin en belirgin uygulaması, ceza hukuku alanındadır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine paralel olay 2. Ünite, hukukun uygulanması 43 rak, ceza kanunlarının ancak yürürlüğe girdikten sonraki eylemler için sonuç doğuracağı kabul edilir. Söz gelimi, şu an için suç sayılmayan bir eylem, yarın kanunla suç sayılmaya başlanırsa, bugün yapılan eylem yargılamaya konu yapılamaz. Aynı durum, cezalarda yapılan artış için de söz konusudur. Suç sayılan bir eyleme uygulanan cezada artış yapıldığında, bu artış, değişiklik yapılmadan önceki olaylar için uygulanmayacaktır. Bununla birlikte ceza hukukunun bir başka ilkesi, geçmişe etkili olmama ilkesinin bir istisnasını oluşturur. Ceza kanunlarında lehe olan değişiklikler, geçmişe etkilidir. Yani bir kişi suç sayılan bir eylemi gerçekleştirdiğinde bu eylem için ceza kanunlarının öngördüğü ceza 1 yıl hapis cezası iken yapılan değişiklikle ceza 6 aya indirilmiş yahut eylem suç olmaktan çıkarılmış olabilir. Bu durumda kişinin eylemi gerçekleştirdiği tarihteki durum değil, daha hafif olan yeni düzenleme dikkate alınır. Geçmişe etkili olmama ilkesi, özel hukuk alanında, hukuki ilişkilerle elde edilen hakların korunmasına da hizmet eder. Ancak istisnai durumlarda, kamu düzeni yahut kamu yararı gibi gerekçelerle, daha önce elde edilmiş hakların kaybına neden olabilecek uygulamalar söz konusu olabilir. Geçmişe uygulama konusunda değinilmesi gereken son nokta, yargılama, muhakeme, hukuku alanındaki düzenlemelerdir. Yargılama sırasında yargılama hukukunda, yani davanın görülmesiyle ilgili yapılan hukuki değişiklikler, görülmekte olan davaları da etkiler. Tamamlanmış yargılama işlemleri geçerliliklerini devam ettirir, ancak yeni işlemler değişikliklere göre yapılır. Bunun, geçmişe uygulama ilkesinin istisnası olarak görülmesinin nedeni, yargılamanın eski hukuki düzenlemeye göre başlamış olmasıdır. Hukuk kurallarının çatışması hukukun uygulanması sırasında ortaya çıkan önemli bir sorun, aynı konunun farklı hukuk kurallarınca düzenlenmiş olması ama daha da önemlisi, farklı şekillerde düzenlenmiş olmasıdır. Bu durumda kanunların kuralların çatışmasından bahsedilir. Çatışan kurallar söz konusu olduğunda uygulayıcının, özellikle de yargıcın karşılaştığı sorun, aynı konuyu düzenleyen bu kurallardan hangisinin uygulanacağıdır. Bu konuda hukukçuların yüzyıllardır uyguladığı bazı ilkeler, yargıcın kararını belirler. çatışmanın farklı türdeki kurallar arasında olması açısından yapılan ayırıma göre belirlenen 3 ilke vardır. Üstün kural ilkesi, özel kural ilkesi ve yeni kural ilkesi. Şimdi bu ilkeleri biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım. Üstün kural ilkesi aynı konuyu farklı şekillerde düzenleyen hukuk kurallarından birisi. Normlar hiyerarşisinde daha üstte bulunuyor ise yargıcın bu üstteki kuralı uygulaması gerektiği kabul edilir. Nitekim Türk hukukunda bütün kanunların anayasaya uygun olması gerektiği, tüzük ve yönetmeliklerinde kanuna aykırı olamayacakları belirtilmiştir. Başka bir ihtimal, kanunlar ile tüzük ve yönetmelikler arasındaki çatışmadır. Üstün kural ilkesi, yine bir kanun ile tüzük veya kanun ile yönetmelik arasındaki çatışmada kanunun, tüzük ile yönetmelik arasındaki bir çatışmada ise tüzüğün uygulanması gerektiğini kabul eder. Bununla birlikte tüzüklerin kanuna aykırılığı ile yönetmeliklerin kanun ve tüzüklere aykırılığını denetleme yetkisine idari yargı sahiptir. Kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili olarak uygulamak durumunda kaldıkları tüzük ve yönetmeliklerin üst normlara aykırılığını iddia ederek uygulamadan kaçınmaları sorumluluklarını doğurabilir. Ceza kanunlarında lehe olan değişiklikler geçmişe etkilidir. Bu düşünce, normlar hiyerarşisinde altta bulunan kuralların üsttekilere uygun olması gerektiği düşüncesinden kaynaklanır. 44. Hukukun temel kavramları aynı düzeyde, aynı nitelikte ve farklı hükümleri içeren iki hukuksal düzenleme varsa yeni kural ilkesi uygulanır. Özel kural ilkesi hukuk kuralları, yapıldıkları zamanın özellikleri ve yapılış amaçları açısından belli tür ilişkilerin tümünü kapsar tarzda çıkarılabilir. Bunun yanında duyulan ihtiyaç nedeniyle söz konusu ilişkilerin bazı biçimlerine yönelik ayrı ve farklı hükümler içeren düzenlemeler yapıldığına da sıklıkla rastlanır. Eğer bu hukuk kuralları normlar hiyerarşisinde aynı düzeyde yer alıyor iseler aralarında genellik-özellik ilişkisi vardır. Söz gelimi borçlar kanunu, satım sözleşmesiyle pek çok hüküm içerir. Bu hükümler, satım sözleşmesi sayılan bütün ilişkilere uygulanabilir niteliktedir. Bununla birlikte tüketicinin korunması hakkında kanun, bazı satım sözleşmelerine uygulanan farklı hükümler içermektedir. Tüketicinin korunması hakkında kanunun kapsamına giren bir olayda uyuşmazlık çıktığı ve mahkemeye taşındığı durumda, hakim, geçerli ancak farklı hükümler içeren iki ayrı kanundan birini uygulamak durumundadır. İşte özel kural ilkesi, böyle bir durumda daha özel hükümler içeren kanunun uygulanması gerektiğini belirtir. Dolayısıyla hakim, örneğimizdeki olayda tüketicinin korunması hakkında kanunun hükümlerini uygulamak durumundadır. Kısaca ifade edecek olursak özel kanun ilkesine göre, aynı düzeyde ve aralarında genellik-özellik ilişkisi bulunan iki hukuk kuralı çatışığında uygulanacak kural, daha özel düzenlemeler içeren kuraldır. Yeni kural ilkesi aynı düzeyde bulunan kurallar arasında genellik-özellik ilişkisi bulunmuyor ancak yine de bu kurallar farklı hükümler içeriyorsa uygulanacak ilke, yeni kural ilkesidir. Bu ilkenin bir örneğini, yukarıda yürürlük sorunlarını ele alırken zımni ilga nitelemesiyle incelemiştik. Tekrarlayacak olursak aynı konuyu farklı şekillerde düzenleyen aynı düzeyde iki kural bulunduğu takdirde, bunlardan yakın tarihli olan uygulanır. Zira kanun koyucunun fiili iradesinin yakın tarihli yeni kural ile ortaya çıktığı, eski kuralın zımnen de olsa ilga edildiği kaldırıldığı kabul edilir. Hukukun yorumlanması, yorumlama anlam verme faaliyetidir. Bir duruma, harekete, söze dair anlamın varlığından bahsedebiliyorsak, bu durum, hareket veya sözü yorumlamışız demektir. Hukukun uygulanması, tümüyle yorumlamaya dayanır. Zira uyuşmazlık konusu olaylara anlam vermek zorundayızdır. Bir davanın tarafları, eylemlerinin nedenlerini sunarlar. Görünüşteki niyetleri ile gerçek niyetleri arasında ayırım yaparlar. Yaptıkları sözleşmenin anlamı hakkında iddialarda bulunurlar vesaire. Bütün bu iddialar hakimin önüne, yorumlanması gereken sözel ifadeler, yazılı belgeler ve benzeri tarzında gelir. Hakim kendisine sunulan dava dosyasını yorumlayarak anlamlandırmak durumundadır. Ancak hakim aynı zamanda kararına dayanak yapmak zorunda olduğu hukuk kurallarını da yorumlamak durumundadır. Hukukun yorumlanması, yani anlamlandırılması, olağan, alışılagelmiş, rutin olaylarda sorun yaratmaz. Anlamı hakkında herhangi bir şüphe ve tartışma olmayan, defalarca aynı şekilde uygulanmış ve uygulanmaya da devam edeceği düşünülen hukuk kurallarının sayısı, bütün hukuk kuralları içinde çoğunluğu oluşturur. Ancak daha önce dava konusu olmamış, meydana gelebilecekleri düşünülmemiş olaylar söz konusu olduğunda, hakimin anlamlandırma çabası zorluklarla karşılaşır. Bazen de, hukuk kurallarının yapımı sırasında özensiz davranılması, bir olayın 2. ünite, hukukun uygulanması 45 birden fazla hukuk kuralının kapsamına girdiğini iddia etmeyi mümkün kılabilir veya hangi kuralın uygulanacağı konusunda şüphe yoksa bile uygulamanın sonuçları hakkında rahatlıkla karar vermek mümkün olmayabilir. Yine kural yapımı sırasındaki özensizlik, dil bilgisi kurallarına uyulmaması şeklinde ortaya çıkabilir ve dil hakkında ortak bilgilerimiz, metni anlamlandırmamızı güçleştirebilir. İşte bu tip durumlarda yorum, bir sorun olarak ortaya çıkar. Hukuk kuralının anlamlandırılması ve dava konusu olayla ilişkisinin kurulması hakkında bir şüphe ortaya çıktığında neler yapılması gerektiğiyle ilgili olarak ortaya konulmuş düşüncelere yorum teorileri adı verilir. Yüzyıllar boyunca insanlığın ortak bir meselesi olarak gelişen yorum teorileri, bugün için bize yorum faaliyetinde yardımcı olacak pek çok argüman sunar. Yorum teorileri I. Sözel yorum teorisi, sistematik yorum teorisi, tarihsel yorum teorisi, amaçsal yorum teorisi. Yorum teorileri, hukuk kurallarının anlamlandırmasında hangi temel ilkelerin geçerli olduğunu ortaya koymaya çalışırlar. Sözel yorum teorisi, sözel, lafzi, yorum teorisinin temel iddiası, hukuk kurallarının metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekliliğidir. Bu teoriye göre bir kuralın anlamını belirlerken sözcüklerin hukuk dilindeki ve gündelik dildeki anlamları, kuralın ifade ediliş tarzı, noktalama işaretleri dikkate alınır. Bunların yanında yine dilsel unsurlar olarak sayılabilecek ve birkaçını aşağıda değineceğimiz mantık kuralları da sözel yorum teorisinde kendine yer bulur. Anlamın belirlenmesinde belirtilen hususlar dışında gerekçeler ve dayanaklar bulunması, bu görüş açısından kabul edilemez. Sözel yorum teorisinin kural metnine sadık kalınması iddiasının temeli, uygulayıcıların kural metninde açıkça yer almayan hususlara, aşağıdaki örneklerini göreceğimiz iddialarla hukukilik niteliği kazandırmalarını engelleme isteğine dayanır. Zira bu görüşü savunanlar açısından vatandaşların ve uygulayıcıların üzerinde nesnel olarak anlaşabilecekleri tek şey kuralın metnidir. Kural metninin dışındaki unsurlara başvurulması, hukuktan beklenen belirliliği dolayısıyla da hukuk güvenliğini zedeleyecektir. Kural metninin dil bilgisel açıdan anlam konusunda şüphe ve tereddüte yol açmadığı durumlarda mutlak surette uygulanması, çoğunca diğer yorum teorisi taraftarlarınca da paylaşılır. Ancak sorun, hangi durumların şüphe ve tereddüde yol açtığının kabul edileceği noktasındadır. Çünkü diğer hukuk kurallarından ayrı bir şekilde tek başına ele alındığında anlamı açıkmış gibi görünen bir kural, diğer hukuk kuralları, dava konusu olayların nitelikleri, söz konusu kuralın yapılışı sırasında kuralı yaratanlar tarafından dile getirilen görüşler ve benzeri, dikkate alındığında şüpheli hale gelebilir. Üstelik hukuk kuralları durağandır. Yani bir kere koyulduklarında, uzun süre geçerli hukuk kuralları olarak varlıklarını devam ettirirler. Bununla birlikte hayat tarzı, toplumdaki ve hukukçular arasındaki egemen görüşler, değer yargıları hızlı bir şekilde değişir. Ayrıca kuralların konulması sırasında hiç akla gelme 46 hukukun temel kavramları tarihsel yorum teorisinde hukuk kuralının kabul edildiği dönemdeki tartışmalarda incelenir. Aynı türden ama farklı bir şekilde ele alınmayı gerektiren olaylar ortaya çıkabilir. Sözel yorum teorisi taraftarları, nesnellik adına bütün bu durumların dikkate alınmaması gerektiğini söylerken, diğer yorum teorileri, böyle bir uygulamanın hukukun varlık amacıyla uyuşmadığını, hakimin rolünün salt teknik bir uygulayıcı olmaya indirgediğini söyleyerek eleştirir. Sistematik yorum teorisi hukuk kuralları tek tek olaylara has olarak çıkarılmaz. Genel niteliklidirler. Bu genelliğin bir boyutu, daha önce de belirttiğimiz gibi, düzenledikleri alanla ilgili herkese uygulanabilmeleridir. Başka bir boyutu ise hukuk kurallarının kapsadığı konuların birbirleriyle kesişen halkalar gibi düşünülebilmesine imkan sağlar. Hukuk sisteminin içinde izole edilmiş, tek başına düşünülebilecek, diğer hukuk kurallarından tamamen bağımsız bir kural yoktur. Her kural daima başka kurallarla ve hatta bir bütün olarak hukuku ele aldığımızda hukuk ilkeleriyle ilişki içerisindedir. Hukuk kuralların pek çok kuralla ilişki içerisinde olması, sistematik yorum teorisi adı verilen bir yorum anlayışını doğurur. Bu anlayışa göre hukuk kuralları anlamlandırılırken, hukuk sisteminin içindeki konumu dikkate alınmalıdır. Söz gelimi, borçlar kanununda yer alan bir madde anlamlandırılırken, öncesindeki ve sonrasındaki maddeler, söz konusu maddenin borçlar kanununun hangi kısmında yer aldığı, varsa madde başlığı, bölüm başlığı gibi özellikler maddenin anlamlandırmasında belirleyici rol oynamalıdır. Tarihsel yorum teorisi. Tarihsel yorum teorisi, bir hukuk kuralının anlamının, kanun koyucunun kuralın yapılış zamanındaki iradesine bakılarak belirlenmesi gerektiğini söyler. Kanun koyucu, hukukta, hukuk kurallarının, özellikle kanunların ama daha geniş olarak devletin çıkarmış olduğu kuralların ardında duran, irade atıf yapan soyut bir kavramdır. Bu iradenin değişikliğe ve kesintiye uğramadığı, tek bir varlık olarak her an hukuk kurallarının ardında durduğu kabul edilir. Nitekim, çok eskiden yapılmış ama şu anda da geçerli olan bir kanunla ilgili olarak kanun koyucunun amaçlarından, iradesinden vesaire bahsederken kanunu bizzat koyan bir kişiden değil, şu anda da var olan kanun koyucudan bahsederiz. Kanun koyucunun soyut değil de somut bir kavram olduğu bir yönetimde, söz gelimi krallık yönetiminde, kanun koyucunun ve iradesinin belirlenmesi kolay olacağından, onun kurala verdiği anlamı dikkate almak da anlamlı olabilir. Ancak kanunların meclis tarafından yapıldığı parlamenter sistemlerde, kanun koyucunun belirlenmesi mümkün değildir. Tarihsel yorum teorisi, kanun koyucunun iradesinden bahsederken, kuralın yapıldığı dönemde, kural yapma faaliyetine katılanların ve o dönemki anlayışın dikkate alınması gerektiğini söyler. Başka bir ifadeyle bu teori, kuralların konuluş amacına gönderme yapar. Bu iradenin ve amacın belirlenmesi, özellikle uzun süreden beri yürürlükte bulunan kurallar açısından tarihsel bir araştırmayı gerektirir. Bu çerçevede anlamı hakkında şüpheye düşülen kuralın yapılması sırasında, söz gelimi kanun yapılması sırasında meclisteki süreçte komisyonlarda yapılan tartışmalar, ortaya konulan görüşler, hazırlanan raporlar, meclis görüşmeleri sırasında milletvekillerinin kanunun leh ve aleyhindeki görüşleri sırasında kanuna verdikleri anlam, kurala verilecek anlamı belirlemektedir. 2. Ünite, hukukun uygulanması. 47. Amaçsal yorum teorisi. Amaçsal, ereksel, gayi, teleolojik yorum teorisi, tarihsel yoruma benzer bir çıkış noktasından hareket eder. Kurallar, konuluş amaçlarına göre anlamlandırılmalıdır. Ancak amaçsal yorum teorisi taraftarları, konuluş amacının belirlenmesinde tarihsel iradeye ve koşullara bakılması gerektiğini kabul etmezler. Bu görüşe göre kural yapılmış olmakla, kendisini yapanlardan bağımsız bir nitelik kazanmaktadır. Dolayısıyla konuluş amacı, kuralın yapılma anına bakılarak değerlendirilmemeli. Uygulayıcı, kuralı uygulayacağı anda bir bütün olarak hukuk sisteminin anlamı ve kendi döneminin ihtiyaçları çerçevesinde bu kurala anlam vermelidir. Amaçsal yorum teorisi kuralı koyucusundan ayırmakla, hakime oldukça geniş bir alan bırakır. Zira hakim artık kanun koyucunun iradesinden, zamanında o kuralın hangi özel amaca yönelik olarak çıkarıldığından bağımsızdır. İşte bu geniş alan, ereksel yorum teorisinin eleştirilmesine neden olur. Çünkü böylece hakimin bir kuralı nasıl anlamlandıracağı önceden kestirilemeyecek, dolayısıyla da hukuk güvenliği zedelenecektir. Yorum araçları kıyas örnekseme veya analoji olarak da anılan kıyas, önemli özellikleri açısından benzerlik gösteren iki durum, olay, hüküm arasında bir ilişki kurularak, açıkça gözlemlenmeyen daha başka ortak noktaların bulunduğuna karar verilmesidir. Söz gelimi, aynı renk okul forması giyen iki lise öğrencisinden birinin hangi okula gittiğini biliyorsak, diğerinin de aynı okula gittiğini düşünmek oldukça makuldür. Hukuk kurallarının yorumlanması sırasında da benzer olaylara uygulanan iki hükümden birisinin anlamı konusunda tereddüt yaşandığında, diğer hükme dair bilgilerimiz hakime yardımcı olacaktır. Bu akıl yürütme tarzının kullanılmasının altında, benzer olaylara benzer şekilde davranmak gerekliliği düşüncesi yatar. Evleviyet, önceliklilik, argumentum a fortiori, kıyasın bir türüdür. Bu akıl yürütme tarzında da bir olaya, başka bir olaya benzer şekilde muamele edilmesi gerektiği sonucuna varılır. Sebep sadece olayların birbirlerine benzemesi değil, aynı zamanda tartışma konusu olayın bu muameleyi diğerinden daha yüksek derecede hak etmesidir. Evleviyetin iki şekli vardır. Eğer kanun daha fazlasına izin veriyorsa, daha azına da izin veriyor demektir. Argumentum a maiori ad minus. Eğer kanun daha azını yasaklıyorsa, daha fazlasını da yasaklıyordur. Argumentum a minori ad maius. Z. Tekan. Tezit kanıt. Argumentum e contrario. Hukuk kuralının hükme bağladığı durumlara bakılarak, bu durumların dışındaki durumlar için aksi hükmün geçerli olduğu sonucuna varmaktır. Söz gelimi askerlik kanununun 1. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur. Zıt kanıtla yapılan akıl yürütme sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınların bu kanun kapsamına girmediği kabul edilir. 48 Hukukun temel kavramları C. Dikkat yorum araçlarının kullanımı uzmanlık gerektiren bir iştir. Tanıtma amacıyla sunduğumuz bu araçlar, her zaman doğrudan uygulanmaz. Hukuk sisteminin bir bütün olarak anlamı, yorumlanacak hükmün diğer kurallarla ilişkisi, ulaşılan sonuçlar ile kanunların amaçları arasındaki uyum gibi pek çok husus göz önünde tutulmalıdır. Hakim ceza hukuku alanında hukuk yaratmaz ama bu alanda takdir yetkisine sahiptir. Hakimin takdir yetkisi ve hukuk yaratması hukuk kurallarının genel nitelikli olduğunu belirtmiştik. Kurallar ne kadar ayrıntılı düzenlenirse düzenlensin, her olayın gerçekleşme biçimi ve ilgililerin o olaya has koşullarını dikkate alacak kurallar yapılması mümkün değildir. Hatta böyle bir çabayla gerçekleşmesi muhtemel bütün olayların her türlü ayrıntısının düzenlenmesi, olumsuz sonuçlar doğurmaya adaydır. Dolayısıyla kurallar çoğunca uygulayıcının somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen kararlar almasını gerektirir. Bu durum, hakimin takdir yetkisi olarak adlandırılır. Takdir yetkisi bazen hukuk kuralınca açıkça belirtilir. Bazı durumlarda ise kuralın yazılış biçiminden hakime bir takdir yetkisi tanındığı anlaşılır. Hakim takdir yetkisine sahip olduğu durumlarda, bu yetkiyi hukuka ve hakkaniyet düşüncesine uygun bir şekilde uygular. Dolayısıyla ilgili hukuk kurallarının ve bir bütün olarak hukuk sisteminin gereklerini dikkate almak durumunda olduğu gibi, takdir yetkisini kullanırken karara bağlayacağı somut olayın gerçekleşme biçimini ve ilgililerin durumlarını hesaba katmalıdır. Devletin yargı erki, egemenlik sahasında meydana gelen bütün olaylar için hukuki niteleme yapma iddiasındadır. Bunun doğal sonucu olarak, eğer bir olay mahkeme önüne gelmişse, hakimin bu olayı karara bağlamaktan çekinmesi düşünülemez. Dolayısıyla bir hak iddiasında bulunan kişiye, böyle bir hakkının bulunduğu ya da bulunmadığı söylenmelidir. Yahut açılan bir ceza davasında mahkeme, sanığı ya suçlu bularak mahkum eder, ya suçsuz bularak beraat ettirir. Ancak mahkemeler hiçbir şekilde karar vermekten kaçınamaz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi hukuk kurallarının durağan yapısına karşılık sürekli ortaya çıkan yeni gelişmeler, hukuk tarafından açıklıkla düzenlenmemiş olayların ortaya çıkmasına neden olur. Ortaya çıkan yeni durumlar yürürlükteki hukuk kurallarının yorumu ile çözümlenebildiği takdirde, hakim, yorum konusunda ele aldığımız ilkeler çerçevesinde kararını verecektir. Ne var ki, yürürlükteki hukuk kurallarının yorumunun dahi mahkeme önüne getirilmiş olayın karara bağlanmasına yetmeyeceği durumlar söz konusu olabilir. İşte böyle bir durumda hakimin hukuk yaratmasından bahsederiz. Ceza hukuku alanında hakimin hukuk yaratması mümkün değildir. Çünkü ceza hukuku alanında önemli ilkelerinden birisi, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir. Dolayısıyla, yürürlükteki ceza kanunlarının kapsamına kesinlikle girmeyen bir eylem mahkeme önüne geldiğinde, hakim bu eylemin suç oluşturmadığına karar vermek durumundadır. Özel hukuk alanında ise, davanın temeli bir hak iddiasıdır. Bu hak iddiasının cevabı, hukuken böyle bir hakkın bulunduğu yahut hukuken böyle bir hakkın bulunmadığı şeklinde olacaktır. Özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan bir davada hakim, önüne getirilen hak iddiasına dair herhangi bir hukuk kuralı bulamadığında, böyle bir hakkın bulunduğuna yahut bulunmadığına dair kararını, medeni kanunun ifadesiyle kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre verecektir. 2. Ünite, hukukun uygulanması 49 ilgili bir kanun hükmünün bulunmaması ve hakimin kendisini kanun koyucu gibi düşünmesi, hakimin keyfi karar vereceği anlamına gelmez. Her ne kadar olayla ilgili bir hüküm bulunamamışsa da bir bütün olarak hukuk sisteminin o türdeki eylemler için öngördüğü hukuki sonuçlar hakime rehberlik edecektir. Bunun yanında hukukun tali kaynakları olarak andığımız içtihatlar ile bilimsel görüşler, hakimin kararını oluştururken yararlanacağı kaynaklar arasındadır. Pahalı bir cep telefonu aldığınızı ve bir müddet kullandıktan sonra yeni çıkan bir modeli almak istediğiniz için ikinci el telefon alım satımı yapan bir işletmeye satmak istediğinizi varsayalım. Mağazaya gittiğinizde size, o gün çıkan bir kanun uyarınca faturası olmadan telefonunuzu satamayacağınız söylenmiş olsun. Daha önce böyle bir kural olmadığı için faturayı saklama ihtiyacı hissetmediğinizi düşünürsek, yaşayabileceğiniz mağduriyeti hangi hukuk ilkesi ile bağlantılı olarak tartışabiliriz? Sıra sizde. 50. Hukukun temel kavramları, özet hukukun kaynaklarını tanımlamak, yargı organları, görevleri itibarıyla kararlarını hukuka dayandırırlar. Dolayısıyla kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı kararlarına gerekçe olabilen her şey hukuk kaynağıdır. Bununla birlikte hukukun bazı kaynakları, vazgeçilmez ve zorunlu niteliktedir. Yargı organlarının bu kaynakları ihmal etmesi, bizatihi hukuka aykırılık oluşturur. Söz konusu kaynaklar, asli kaynaklar olarak adlandırılır. Asli kaynaklar öncelikle yazılı hukuk kurallarıdır. Yazılı hukuk kuralları, anayasa, kanunlar, uluslararası antlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, KHK, tüzükler ve yönetmeliklerdir. Bu kurallar bir hiyerarşi oluşturur. Anayasa, hukuk kurallarının temelinde yer alır. Kanunlar meclis tarafından çıkarılan kurallardır. Usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir. İnsan hakları alanındaki uluslararası antlaşmalar ile kanunlar arasında bir çatışma yaşandığında, uluslararası antlaşmaya öncelik tanınır. KHK'lar, Bakanlar Kurulu tarafından meclisten alınan yetki kanununa dayanılarak çıkarılan kanun hükmündeki düzenlemelerdir. Tüzükler ve yönetmelikler kanunların düzenlediği alanlarda ihtiyaç duyulan daha ayrıntılı düzenlemeleri içerir. Tüzükler Bakanlar Kurulu tarafından Danıştay incelemesinden geçirilmek suretiyle çıkarılır. Yönetmelikler ise Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından kanunlara uygun olarak çıkarılır. Yargı kararları oluşturulurken bazı kaynaklar yardımcı niteliktedir. Bağlayıcı olmadıkları gibi kararlara gerekçe yapılmamaları mümkündür. Bu kaynaklara tali kaynaklar adı verilir. Tali kaynaklar içtihatlar ve bilimsel görüşlerdir. İçtihatlar, mahkemelerin alışılmış uygulamanın dışında karar vermek durumunda kaldıkları ilke niteliğindeki kararlardır. Bilimsel görüşler ise hukukçu bilim insanlarının görüşleridir. P hukukun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümünde izlenecek ilkeleri açıklamak hukuk kurallarının uygulanmasında çözülmesi gereken sorunlardan birisi. Hukuk kuralının yer ve kişi bakımından uygulanabilir olup olmadığını belirlemektir. Bazı hukuk kuralları açısından mülkilik ilkesi geçerlidir. Yani hukuk kuralı, devletin toprakları içerisinde meydana gelen olay ve eylemlere uygulanır. Bazı hukuk kuralları açısından ise şahsilik ilkesi geçerlidir. Bu durumda kişi, hangi devletin topraklarında olursa olsun kendi devletinin hukukuna tabi olacaktır. Hukuk kurallarının uygulanabilmesi için usulüne uygun bir şekilde yaratılmalarının yanında zaman bakımından da uygulanabilir olmaları gerekir. Kanunlar, KHK'lar, uluslararası anlaşmalar, tüzükler ve bazı yönetmelikler hukuk dünyasında varlık kazanabilmek için resmi gazetede yayımlanmalıdırlar. Bununla birlikte yürürlük tarihi, çeşitli durumlara göre değişiklik gösterebilir. Bir hukuk kuralının yürürlükten kalkması, o kuralın yaratılması usulüyle gerçekleşir. Bunun yanında üst normlara aykırı kuralların yargı denetimini yapan makamlar tarafından iptal edilmeleri de mümkündür. Bazen farklı hukuk kurallarının aynı konuyu farklı şekillerde düzenlediği görülür. Bu durumda hakimin kurallardan birisini seçmesi gerekir. Kabul edilen ilkelere göre, normlar hiyerarşisinde daha üstte bulunan bir normla daha altta bulunan bir norm çatıştığında, üstün kural, aynı düzeyde iki kural çatıştığında yeni tarihli olan, aynı düzeyde ancak aralarında genellik özellik ilişkisi bulunan iki kural çatıştığında ise özel olan düzenleme tercih edilir. 7. ayrımın sonu.